Ayrım 32, sayfa 261. İki Portekiz. Başta demiştik ya, iki Portekiz var. Yönetimin söyledikleriyle sokakta, tarlada, fabrikada duyduklarımız iki ayrı dünyayı işaret ediyor. Bugün hükümetin önde gelenleri Avrupa Birliği'nin ülkeye getirdiği zenginlik ve refahı dile getiriyor. Avrupa Birliği işlerinden sorumlu Bakan Lobo Antunes her sözüne kulübün üyesi olmak bir gurur vesilesi diye başlıyor. Tek başımıza sesimizi duyurmazken bugün AB sayesinde sesini bütün dünya duyuyor. Düşünün, böyle bir kulübün 6 ay süreyle başkanlığını yapmak ne kadar muhteşem bir şey. Bir düşünün. Konuşurken coşuyordu. Gelir dağılımı aynı bozuk Portekiz'in iç sarsıntısını görmezden geliyor. Avrupa Birliği dönem başkanı olmanın şatafatından bahsediyordu. Haziran-Aralık 2007'de Portekiz AB dönem başkanı ülkeydi. Bizim röportajı yaptığımız sırada Antunes'in büyük bir gururla söz ettiği dönem başkanlığına az bir zaman kalmıştı. Konu döndü dolaştı, Türkiye'nin yapması gerekenleri gelip dayandı. Yine hazır metinlerden okumaya başlayacaktı. Bildiğiniz gibi Türkiye ile tartışılması gereken 35 konu var. Bunların bir kısmı şu anda askıya alındı ama diğer konularda müzakerelere devam ediyoruz. Dönem başkanı olduğumuz zaman konu hakkında komisyon bize daha detaylı bilgi verecektir ve ona göre süreç ileri götürülecektir. Kodlu bir dil kullanıyordu ve konu her zamanki gibi Kıbrıs'a geliyordu. Akdeniz'in anahtar adasına. Avrupa Birliği işlerinden sorumlu bakan Kıbrıs'ın derinliklerini girmeden sormak istemiştim. Öncelikle sizce Avrupa Birliği'nin adanın yarısını birliğe alması doğru bir karar mıydı? Bir türlü konuşmaya başlamıyordu. Sorudan hiç hoşlanmamıştı. O dönemde aldığımız karar Kıbrıs'ın bizimle uyumlu çalışmasının bir sonucuyuz dedi. AB ülkelerinde konuştuğum birçok uzman bunun yanlış bir karar olduğunu ifade etti. Malum AB yasalarına göre çatışma halinde olan hiçbir ülke üyeliğe kabul edilemez dedi. Ama o karar ortak olarak alınan bir karardı diyerek sözlerini tekrarladı. Ama yanlış bir karardı diye üstledim. Çocuksu bir ifadeyle devam etti. Bence yanlış değildi. O sırada alınan bir karardı. Bence doğru bir karardı. Kıbrıs'la uyum içinde çalıştık. Bence biz geçmişe bakarak kararların doğruluğunu yargılamaktansa geleceğe yönelip bu sorunu nasıl çözeceğimizi düşünmeliyiz. Gelinen noktada bundan doğru bir karar olup olmadığını tartışmak bence gereksiz. Avrupa işlerinden sorumlu bakanın son cümleleri genel bir tavrın en belirgin ifadesiydi. Her türlü hukuk bir yana konulur, küresel çıkarlar doğrultusunda adımlar atılır, sonra atılan bu adımlar sonucu zedelenmiş taraf çözüm için yalnız bırakılır. Türkiye'ye karşı iki yüzlüyüz. Köşe yazarı Teresa de Souza, Batı'nın Türkiye'ye pek adil davranmadığını itiraf edenlerden biri. Diğer yandan bu bakışı bir yere kadar. O yerden sonraki konuşmamız tek kelimeyle tanımlanabilir, monolog. Olduğu gibi aktarıyorum. Ben de Türkiye'ye adil davranılmıyor. Bildiğiniz gibi 2004'te Türkiye'nin adaylığı onaylandı ve bir sonraki yıl müzakerelerin başlaması kararlaştırıldı. Bu karar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki konumu ile ilgili uzun süren tartışmaların bir sonucuydu. Ancak geçen sene birçok hükümet aniden karar değiştirdi. Bu tavır değişikliğinde bence kendi kamuoylarının tepkisinden korkmaları yatıyor. İyi de diye kesiyorum, kamuoyunu oluşturan da onlar değil mi? Evet, bundan onlar sorumlu. İnsanlara neden korkmamaları gerektiğini ve neden Türkiye'yi kabul etmek gerektiğini açıklamak da onların sorumluluğunda. Bence Avrupa kötü bir dönemden geçiyor. Birliğin sınırlarının nereden geçeceği tartışılıyor. Birçok konu tartışmalı. Beni en çok şaşırtan birliğin sürekli olarak başka ülkelerdeki demokratik eksikliklerden bahsetmesi. Diğer yandan belli konularda mesela işçi hakları, sendikalar, tarım işçilerinin hakları konusunda Avrupa'nın hiç ağzını açmaması ilgi çekici diyorum. Şaşkınlıkla yanıtlıyor. Ama işçi hakları çiftçilerle ilgili olan sorunlar. Tüm bunlar bir ülkenin iç politikası ile ilgili konular. Ben de onu diyorum ama bu konulara zaten müdahale ediyorlar. Tarımsal üretimin en ince ayrıntılarına ya da kadın haklarına kadar her şeye karışıyorlar. İç dış politika diye bir ayrım yok ki. Kadınlarla ilgili sorunlara zaten müdahale etmeliler. Çünkü AB'nin temeli insan haklarından geçiyor ve kadınlara yönelik ayrımcılığın hüküm sürdüğü bir ülkeyi tabii kabul edemeyiz. İnsan hakları ve işçi hakları. İşte ben de onu diyorum diye atılıyorum. Tütün konusuna bile karışan Avrupa işçilerin, köylülerin hakları konusunda neden ağzını açmıyor? Ama sizin dediğiniz insan haklarına ilişkin değil ki, siz işçilerin sosyal haklarından söz ediyorsunuz diyor. Kulaklarıma inanamıyorum. Ben ekonomik haklar konusunda birçok müdahalede bulunan birliğin işine gelen konularda devreye girdiğini, işine gelmeyenlerde mesela tarım, sanayi çalışanları söz konusu olduğunda ağzını açmadığını söylüyorum. Gergin bir ifadeyle ben de bunun Avrupa Birliği'nin misyonu olmadığını söylüyorum diyor. İyi de AB'nin azınlıklarla, kadınlarla, Kürtlerle ilgili misyonu nereden geliyor? Teresa bu konuşmadan sıkılıyor, cevaplamıyor. Ve insan hakları ile işçi haklarının bir ilgisi olmadığını bir kez daha beyan ediyor. Avrupa İşleri Bakanı Antonis'e birlik içinde Kopenhag kriterlerinin ne kadar uygulanabildiğini soruyorum. Kopenhag kriterlerinin hiçbirinin AB ülkelerinde layıkıyla uygulandığını görmedim. Mesela Bulgaristan, Romanya, Fransa biliyorsunuz Fransa Ermeni meselesini konuşmaya yasaklar getiriyor. Bu gibi yasaları yürürlüğe koyan ülkeler ne yapmamız gerektiği konusunda bize nasıl ders vermeye kalkışabiliyor? Bakın o ne diyor? Bence haksızlık etmemelisiniz. Tabii ki size her şeyin her zaman %100 işlediğini söyleyemem. Ama kimse Avrupa'da genel olarak özgürlüklerin, insan haklarının, hukukun varlığını yadsıyamaz. Sizin bu söyledikleriniz bizim demokrasi deneyimimize haksızlık olur. Tabii ki aksaklıklar olabilir ama genel olarak özgür ve demokratik hukukun hakim olduğu bir düzene sahibiz ve bunun korunması için mücadele ediyoruz. Bu değerler bizim için son derece önemli. Demokrasi geleneği derken 1970'lere kadar faşist dikte altında yaşamış Portekiz'den ve İspanya'dan ve çoğu krallıkla yönetilen bir Avrupa'dan söz ediyorduk. Otosansürü en yaygın kullanan basın da buradaydı. Avrupa'daki en ağır ceza yasaları da buradaydı. Tarih ve lobi antinesler. Gelin demokratik Portekiz'in tarihine şöyle bir bakalım. Cumhuriyet 1910'da ilan edilmişti. Sadece 16 yıl yaşadı ve bu 16 yılda 48 hükümet görev aldı. Aynı 16 yılda 25 darbe teşebbüsü yer aldı. Portekiz 20. yüzyıla işte böyle başlamıştı. Cumhuriyeti faşist yönetim takip edecekti. 20. yüzyılın büyük bir bölümünde Portekiz'de faşizm boy gösterecekti. Avrupa Birliği'ni oluşturan birçok ülkede 20. yüzyılda gözlediğimiz faşist iktidar yarım asır boyunca Portekiz'de kan ağlattı. Tüm muhalefet susturuldu, sendikalar kapandı, grevler yasaklandı, konuşmak imkansızdı. Lobo Antunes ise demokrasiyi her şeyin üzerinde tutan AB ülkelerinden örnekler veriyordu. Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'a bakın. Yunanistan konu Batı Trakya olunca insan haklarını pek hatırlamıyor. Oradaki Türk azınlığın dil ve din haklarını gasp ediyor. Bu gibi durumlarda Avrupa Birliği yasaları ihlal eden ülkeye herhangi bir yaptırım uygulayabiliyor mu? Böyle olan dışı durumlarda üye ülkeleri bağlayıcı maddeler mutlaka vardır ama ben var olmayan durumlar üzerine konuşmak istemiyorum. Spekülasyonlar ve olası senaryolar üzerinden konuşmaktan hoşlanmam. O kadar sıkılmıştı ki nezaketi unutup sekreterine kaş göz işaretleri yapıyordu. Batı Trakya probleminin haberiniz var değil mi diye soruyorum. Nedense AB bürokratlarının hepsi Kürt sorunu ya da Ermeni meselesini en küçük ayrıntısına kadar biliyor ama Batı Trakya Türkleri ya da Azerbaycan deyince boşluğa düşüyorlar. Devam ediyoruz. Orada yaşayan Türkler Türk olduklarını bile söylemiyorlar. Orada bir azınlık sorunu var. Yani bu bir spekülasyon değil ya da Fransa'yı ele alalım. Korsikalılar ve Bretonların durumuna bakın. Özellikle Fransa'da azınlık tanımını kabul etmiyor. Gözleri tavanda dolaşırken eğer bu tür durumlar varsa kesinlikle düzeltilmeleri gerekiyor. Ben bu konularda bilgi sahibi değilim. Ama bu meselelerin ciddi boyutlarda olmadığını varsayıyorum diyor ve aynı anda yaka mikrofonunu çıkarıyor. Antunes sorularımızdan kaçıyor. Kameranın önünden kalkıp gidiyor. Dışişleri Bakanı Amador ve Başbakan Sokrates. Portekiz Dışişleri Bakanı Luiz Amado, Türkiye'ye dayatılan kriterleri ve Avrupa'nın bağnazlığını şöyle değerlendiriyordu. Bir takım Avrupalı liderlerin Türkiye'ye yönelik sert mesajlarını duyunca Türk insanının hissettiği kızgınlığı çok iyi anlıyorum. Son yıllarda üyelik beklentisiyle Türkiye'de köklü değişikliklere imza atılmıştır ve yönetimin bu hızlı değişimleri halka açıklamakta epey zorlandığını da tahmin edebiliyorum. Çünkü bizim politik deneyimimiz de çok benzer şekilde gelişti. Lobo Antunes'ten çok daha zarif bir tarzı vardı. Soruyorum. Eğer müzakere süreci yarıda kesilirse AB ve Türkiye arasında ne olur? Bence kaderlerimiz tamamen ayrılmış olur. Çünkü hepimiz dayanışma ve işbirliği içinde çalışmamız gereken bir dönemde olduğumuzu biliyoruz. AB kendi tarafında yer alabilecek bir Müslüman ülkeyi ailesine dahil etmek için son olasılığı kaybetmiş olur. Aynı zamanda çatışmaları önleyebilmek için elindeki en önemli stratejik ortaktan da mahrum kalmış olur. Bence AB Türkiye'yi tek başına değil, stratejik açıdan da değerlendirmeli. Avrupa'daki kültürelist görüşün karşıtını savunuyordu. Türkiye her şeyden önce geniş bir pazardı ve stratejik öneme sahipti. Portekiz'deki son randevum Başbakan Sokrates'teydi. Türkiye ve AB yolunu şöyle değerlendiriyordu. Avrupa ve Türkiye arasındaki anahtar sadakattir. Birlik üyeliği için bir takım koşullar vardı. Bunları Türkiye de imzaladı, Avrupa Birliği de imzaladı. İki taraf da kriterleri yerine getirmeli ve anlaşmayı başarıya taşımalıdır. Siz Türkiye'nin AB üyeliğine olumlu bakan az sayıda Avrupalı liderlerden birisiniz diyorum. Hayır, ben tek değilim diye karşı çıkıyorum. Ben şartların yerine getirilmesi gerektiğini söylüyorum. Avrupa Birliği'ne girmek isteyen tüm ülkelere bu şartlar sunuldu. Türkiye'ye özel şartlar yaratmadık. Türkiye'nin yerine getirmesi gereken şartların aynısı Doğu Avrupa ülkelerinden de istendi. Bence Türkiye'ye çok farklı şartlar da yatılıyor diyorum. Biliyorsun eşi hiçbir ülkeye Kıbrıs gibi bir konuda yatılmadı. Yani Türkiye'den istenenler herkesten farklıydı. Türk halkı bu yüzden AB ile ilgili büyük bir hayal kırıklığı içinde. Lafın sonunda genç başbakan kötümser olmamamı öğütleyecekti bana. Ona söylemedim ama çilekeş Portekiz halkının çektikleri bende kötümser bir hava yaratmaya yetmişti. Başka ülkelere kriterlerden söz edenler kendi ülkelerindeki halklara kriterlerden oldukça uzak bir yaşam sunmuşlardı. Her şey iki taraflıydı. İki Portekiz vardı. Portekiz'in bereketli toprakları atıldırırken büyük şirketlerin ürünleri marketleri dolduruyordu. Tarım ürünleri artık üretilmiyor, köyden kente insan akıyor, yeni varoşlar suç şebekeleri yaratıyordu. Devlet hastaneleri ve okulları kapanıyor, her şey paraya tahvil ediliyordu. Portekiz halkı ve eliti arasındaki uçurum her geçen gün artıyordu. Batı'da şu meşhum kriterlerin sadece adı vardı. Nedense TRT'de yayınlanan Portekiz bölümünde bu sözler sansüre uğradı. 40 dakika teslim ettiğimiz program 25 dakika olarak yayınlandı.